Dördüncü ayrım, sayfa 60'tan devam ediyoruz. Millet hayatında coğrafyanın oynadığı büyük rol, ilim sahasında umumiyetle kabul edilmiş bir hakikat olmakla beraber, ideoloji ve siyaset sahasında ondan gaflet edenler çoktur. Tanzimat devrinden zamanımıza kadar millet ve milliyetçilik üzerinde fikir yürütmüş müelliflerimize ve bu noktadan bakarsak hayrete şayan noksanlar buluruz. Mesela hatırası bizim için pek mukaddes olan Namık Kemal, ideolojisinin ağırlık noktasını teşkil eden İttihad-ı İslam fikrinde coğrafyayı hemen hemen unutmuş gibidir. Gerçi o coğrafyanın edebi bir ifadesi olan vatan hakkında çok parlak sözler söyler. Fakat aynı zamanda bütün İslamların coğrafi ayrılıklar üzerinde sadece siyasi değil uzvi bir birlik vücuda getirebileceklerine inanır. Buna rağmen bugün dahi içimizde aynı hülyaya kapılan ilme ve tarihi hakikatlere bigane kimseler eksik değildir. Fakat ekseriyet Tanzimat, Abdülhamit ve ikinci Meşrutiyet devirlerine hakim olan ve bizi uzun müddet tatlı bir gaflet içinde yaşatan bu fikre artık tahakkuku imkansız bir ütopi gözüyle bakmaktadır. Coğrafi şartların büyük kudretini tanımayanlar sadece İttihad-ı İslamcılar değildir. Turancı, Türkçü adını verdiğimiz Ziya Gökalp nesli de bu hakikati görememişlerdir. Onları aldatan din değil, realiteyle alakası az olan yanlış bir kültür anlayışıdır. Folklor ve tarih şuurunun milletlerin hayatında oynadığı rol inkar olunamaz. Yalnız burada hali hazırda yaşayan folklora tarih duygusu ile milli hafızadan izleri tamamıyla silinmiş, sadece eski vesikalarda kalan hatıraları birbirinden ayırmak lazımdır. Dede Korkut Kerem ile Aslı Köroğlu, Seyyid Battal Gazi efsaneleri, Fatih Kanuni, Selim vesaire büyük tarihi simalar bizim için tesirleri hala canlı olan varlıklardır. Bunların canlılığını muhafaza eden şey onların bu topraklara bağlı olmaları ve bu topraklar üzerinde yaşayan insanların içtimai şuurunda devam etmiş bulunmalarıdır. Turancı, Türkçülerin, ideolojilerin esas olarak aldıkları folklor ve tarih bunlar değil, binlerce yıl öncesine ve başka coğrafyalara ait olanlardı. Bu yeniden inşa edilmiş bize yabancı olan efsane ve tarih üzerine bir ideoloji, bir millet planı kurmaya çalışmak, havada hayal sarayları yükseltmekten başka bir şey değildir. Sadece milli kültüre ait fikirleri nazara itibara alındığı zaman bile Turancı Türkçülerin yanıldıkları bugün kafi derecede aydınlanmıştır. Profesör Hilmi Ziya Ülgen'in Millet ve Tarih Şuuru adlı eseri, Gökalp'in bu mevzudaki fikirlerini esaslı bir tenkide tabi tutmaktadır. Kaldı ki müsbet bir milliyetçiliğin sadece efsane ve tarih bilgisi üzerine dayanamayacağı bugünkü sosyolojinin ortaya koyduğu en basit hakikatlerle sabittir. Aramızda hala bu toprağın ve bu milletin yakın zaruretlerini idrak etmeyen veya unutan hayalperestler eksik değildir. Bunları coşturan bilhassa Turancı edebiyattır. Türkiye'nin realitelerini anlatan bir edebiyat, gençliği bu nevi daha üst sıralardan kurtarabilirdi. Milletli toprak arasındaki münasebetlerin ilmi surette tetkik ve izahı da bu hususta rol oynayabilir. Şunu unutmamak lazımdır ki biz asırlarca realiteye uygun olmayan fikirlerle beslenmiş bir milletiz. Bundan dolayı parlak hayallere kolayca kapılmamız daima mümkündür. Bu milletin artık tahakkuku imkansız hayaller için harcayacak kudreti ve vakti yoktur. Büyüye mustarip Anadolu bin bir meselesiyle müsbet düşünceli nesilleri beklemektedir. Coğrafi zaruretlerin millet hayatındaki ehemmiyeti son zamanlarda gençlik arasında yayılan bazı ideolojiler tarafından da inkar olunuyor. Mesela dünyayı düz bir satıh, milletleri bu satıh üzerinde istenildiği gibi tanzim edilebilecek bir domino zanneden komünizm de topraktan ayrı bir iktisadi ve içtimai nizam kurulabileceğini vehmeder. Yukarıdaki mütalalar bize realist bir milliyetçiliğin hangi temel üzerine dayanacağını gösteriyor. Bu temel her şeyden önce üzerinde yaşanılan coğrafyadır. Coğrafi şartlar bizim tarihi ve içtimai hayatımızı izah ettikleri gibi arz ettikleri imkanlar ve imkansızlıklarla bugünkü ve yarınki hayatımızı tayin ederler. Düşüncelerimizi saran eski veya yeni hayallerden sıyrılarak içinde yaşadığımız realitelere çıplak gözden bakalım. Kaderimizi onların içerisinde güdeceğiz. Başlık Milliyetçilik ve Bugün, sayfa 64. Bir milletin şuurlu bir varlık haline gelebilmesi için mazisini tanıması lüzumlu bir şeydir. Fakat bu onun geriye gitmesi manasına gelmez. Geçmiş günler ister iyi ister kötü olsun bir daha dönmez. Zamanı tersine çevirmek imkansızdır. Güneşin arabası daima istikbale ve meçhule doğru yol alır. Yaşlı bir adamın tekrar çocuk olması nasıl imkansız ise bir milletin eski çağlara dönmesi de o derece mümkün değildir. Tarih bizim bugünlere nasıl geldiğimizi öğretir ve dikkatle okunursa olsa bir daha geriye dönülmeyeceğini söyler. Türkler İslam olmadan önce umumiyetle göçebeydiler. İktisadi, içtimai ve estetik hayat tarzları bu medeniyet tarzına uygundu. 10. asırdan sonra İslam olmaya ve toprağa yerleşmeye başladılar. Bu mühim hadiselerle birlikte içtimai hayatlarında hemen her şey değişti. Dede Korkut ile Yunus Emre arasında bir uçurum vardır. Anadolu'ya yerleşen Oğuzlar Asya'dakinden bambaşka bir coğrafyaya, bir medeniyet çevresi ve dış düşmanlarla karşılaştılar. Garp medeniyetiyle temastan sonra da yeni tesirler ve reaksiyonlar dolayısıyla daima değiştik. Bugünkü Türkiye bir asır öncesine değil 10 yıl öncesine bile benzemez. Evvelce içtimai hiçbir rolü olmayan köylü bugün rey sahibidir. Siyasi hayatta müessir bir kuvvet haline gelmiştir. Buna küçük bir değişiklik gözüyle bakılamaz. Daha buna benzer nice değişmeler mevcuttur. Hasılı Türkiye'nin bugünkü meseleleri dünkünden çok ayrıdır. Uzun asırlar veya kısa bir zaman zarfında vukua gelen bu değişmeleri görmeyen, milleti daima aynı kalan, sabit bir varlık gibi tasavvur eden bir düşünüş tarzı içtimai vakalarla aykırıdır, vakıalara aykırıdır. Böyle bir millet tasavvuru bir vehim ve hayalden ibarettir. Hakikat ile hiçbir alakası bulunmayan inkılap dönemlerinin düzeltiyorum. İnkılap denemelerinin başarısızlığı bizi uyandırmalıydı. Sosyoloji ve filoloji kanunlarına aykırı Öztürkçe idealinin ne kadar gülünç bir netice verdiğini görmüyor muyuz? Avrupalı bir görünüşe sahip olsunlar diye büyük şehirlere harcanan milyonlar Türk köylüsünü sefalet içinde bırakmadı mı? Hayalperest milliyetçilik bizi uzun zaman içinde yaşadığımız realiteye yabancı kılmış, arasında dolaştığımız milletin ızdırabını görmemize mani olmuştur. Bugün Türkiye'de yaşayan ve bin bir meselesi olan bir millet var. Onun bugünkü hali ne düne ne de bir başka milletinkine benzer. Ondan hareket etmek tabiatımız, örf ve adetlerimiz, hülasa teferruatına varıncaya kadar bütün varlığımız asırlarca İslamiyet ile yoğrulmuştur. Milli varlığımızı şekillendiren bu en büyük kuvveti inkar etmek bir hata, onu ortadan kaldırmaya çalışmak bir dalalettir. Zira bu kendi kendimizi bozmak, yok etmek olur. Nitekim yanlış anlaşılan laisizm yüzünden Türkiye'de dinin ihmal edilişi millette ruhi ve içtimai bir buhran yaratmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bu suretle dini terbiyeden mahrum aydınlar ulvi duygulardan uzaklaşarak tamamıyla maddi ihtirasların pençesine düşmüşler. Halk ise gerçek din ile hiçbir alakası olmayan batılı inançlar batağına saplanmıştır. İnsan ruhu günlük ekmek gibi ulvi bir duygu ile beslenmek ister. Aksi takdirde hayatın zelil çamurlarına bulanır. Kirli ruhlar ise yüksek bir şey yaratmazlar. Din ile siyaseti birbirinden ayırmak demek olan laiklik, hilafetin ve tarikatların kaldırılması vesaire gibi hareketler şüphesiz lüzumluydu. Tanzimat devrinde Ali Suavi, padişahlık müessesesinin İslamiyet'e aykırı olduğunu dini delillerle ispat etmiştir. Fakat bu ayırma ameliyesi çok ince bir ameliyat kadar ustalık isteyen bir işti. Bu yapılmadı. Din ile siyaset ayrılırken Türk tarihinin ve milli ruhun en büyük kaynağı olan ulvi duygular da zedelendi. Türkiye'nin içinde bulunduğu içtimai ve ruhi buhranın başlıca sebebi budur. Bugün Türkiye'de dinsiz bir zümre ile batıl inançları din sanan bir kitle karşı karşıya bulunuyor. Son yıllarda aydın din adamı yetiştirilmesine ehemmiyet verilmişse de bunların sayısı azdır. Avrupa bizden çok önce ve çok daha mükemmel olarak taklidine özen inkılapları yapmış fakat din duygusunu besleyen kaynakları asla bizim gibi ihmal etmemiştir. Bugün Avrupa'da makine ile din yan yana aynı derecede yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Oralarda din aşırı maddeciliğe karşı kuvvetli bir muvazene unsurudur. Vücut ile ruhun ihtiyaçları materyalizm ile spiritüalizm beraber gidiyor. Tek başına materyalizm, tek başına teknik sevdasının insanlığı ne kadar bedbaht ettiği bugün iyice anlaşılmıştır. Milletleri köleleştiren komünizme ve materyalizme karşı garplı milletlerin ilham aldıkları en büyük kaynak dindir. Garba sadece makine zaviyesinden değil de bütün olarak bakanlar bunu açıkça görürler. Yüksek ve aydın bir din duygusundan mahrum olan Türkiye, materyalizme karşı silahsızdır. Onun yokluğunu asla giderememektedir. Yıllardan beri menfi bir propaganda ile gençliğe aşılanmak istenen şahıs kültlerinin dinin yerini tutabileceğine asla kani değilim. Bize tarihimizi bir ışık gibi kat eden ve ebediyete uzanan bir ideal lazım. lazım. İdealler şahsiyetleri, hatta milletleri aşar. Bugün bizim ideallerimizden biri hürriyettir. Şahıs kültleri ile bu idealler şahıslarla değil fikirlerle ifade olunur. Sosyalizm, komünizm, materyalizm, spiritüalizm köklerinde fikir olan ideolojilerdir. Şahıs ismi etrafında dönen ideolojiler çok dar bir mana ifade ederler. Hitlerizm, Leninizm, Stalinizm ancak bu şahısların düşünüş, davranış tarzlarını ifade eder. Bizim şahsi sembollere değil, ebedi fikirlere, gerçek ideallere ihtiyacımız var. Büyük fikirler milletlerin ruhlarından fışkırırlar. Her millet bütün hareketiyle müşterek bir ruhu inkişaf ettirir. Biz öyle fikirler istiyoruz ki bizi mazi hal ve istikbalimizle kavrasın, bizim ebedi ve bütün manamız olsun. Biz mazimize bakınca utanmak istemiyoruz. Asırlarca yaşanmış hayatımızın boş ve manasız olduğunu hissetmek bizi hasta eder. Bugün biz varlığımızın en büyük kısmını, böyle bir hastalığa tutulduk. Zira bize yıllarca milli varlığımızın en büyük kısmını teşkil eden mazi hakkında durmadan kötü telkinlerde bulunuldu. Halbuki Türk tarihine bakılacak olursa onda ulvi duyguların sürekli bir surette büyük hareketler yarattığı görülür. İslamiyet'ten öncesini dolduran kahramanlık duygusu bugün hala içimizde yaşamıyor mu? İslamlık bu ırki kahramanlığa ulvi bir mana verdi. Büyük bir cihangir olan Oğuz Kağan'ın çocukları İslamlıktan sonra kendi adlarını değil, tanrılarının adlarını yücelttiler. Anadolu Türklüğü kahramanlıkla din duygusunun bir terkibidir. Biz dini saf ve halis olarak da işledik. Mevlana'ları, Yunus'ları, Nesimi'leri, Niyazi'leri yetiştirdik. Sinan'ın yücelttiği göklere yükselen seslerin kaynağı din değil miydi? Son çeyrek asırda biz yüzyıllardır milli varlığımızın manasını yapan ruhu kaybettik. Onun için safsatadayız. Tekrar bu büyük kaynağa dönmek lazım. Fakat nasıl? Bazılarının zannettiği gibi halkın karanlık batıl inançlarına, taassubuna hürriyet vermek suretiyle değil. Taassup, dinsizlikten daha fazla dinin aleyhindedir. Zira kendini din gibi gösterir, taassuptan yüksek bir dine varılabileceğini zannetmek hatadır. Belki dinsizlikten bir dine varmak daha kolaydır. Her şeyi kaybetmiş olan insan, hayatını yeniden kurarken, iyi ile kötüyü, sahte ile doğruyu seçebilir. Ben halkın taassubunun değil, aydınların düşüncesinin bizi tekrar dinin yüksek kaynağına götürebileceğine inanıyorum. İsterse dinsiz olsunlar, aydınlar milli ruhun keşfi için ana kaynakları dikkatle okumalıdırlar. Yunus Emre'de en dinsiz insanı uyandıracak ilhamlar vardır. Ondan işe başlamalıyız. Ben dikkatlice okunursa sadece Yunus Emre'nin bizi kurtaracağına inanıyorum. Sayfa 72, başlık. Millet hayatında manevi kuvvetlerin rolü. Milliyeti izah ederken coğrafya onu üzerinde taşıyan, besleyen, ona engeller çıkaran veya kolaylıklar gösteren, havası, suyu, ışığı ve rüzgarıyla onun her an maddi ve manevi hayatına tesir eden tabiat şartlarına büyük ehemmiyet veriyoruz. Keza aynı coğrafya üzerinde gelişen tarihe, milli bünyeyi toptan yükselten veya çökerten hadiselere, belirli veya belirsiz hareketleriyle onu mütemadi surette değiştiren ve şekillendiren yakalara ön planda yer ayırıyoruz. Fakat bunların yanı sıra, daha doğrusu bunların içinde hareket eden coğrafi ve tarihi şartların determinizmine karşı insanoğlunun yaratıcı kuvvetini teşkil eyleyen manevi amilleri, irade, akıl ve imanın oynadığı rolü de asla unutmuyor. Ötekilere denk değil, ötekilerden üstün bir değer tanıyoruz. Coğrafya ve tarih milli varlığı tayin ve tahdit eder. Fakat hiçbir zaman onu mutlak bir esaret altında bulundurmazlar. Milli irade coğrafyayı durmadan işler, köy, kasaba, şehir, yol, tarla, fabrika, servet haline koyar. Tarihimizin zorlayıcı şartlarını kırarak milli varlığı daha ileri ve yüksek bir hayat seviyesine doğru götürür. Milli varlığı teşkil eden maddi şartlarla manevi kuvvetlerin münasebeti, tıpkı ferdi varlıkta bedenle ruh arasındaki münasebet gibidir. Ferdi varlıkta fizyolojik şartların oynadığı rol malumdur. Modern psikoloji ananevi amillerin hayat ve karakterimiz üzerindeki tesirlerini inceden inceye tetkik ediyor. Fakat irade, akıl ve iman gibi manevi amillerin yüksek kudretini de inkar edemiyor. Bilakis insanı insan yapan şeyin etinden çok ruhu olduğunu tasdik ediyor. Ferdi varlığa ait olan bu mefhumla pekala cemiyete müşahhas içtimai birlik olan milli varlığa da tatbik olunabilir. Hegel'in bütün kainata teşmil ettiği bu tez milli varlık çerçevesi içinde ele alınırsa onda maddi şartlarla manevi kuvvetlere aynı değeri vermek lazım gelecektir. Kendi tarihimizi incelersek bizim milli varlığımızın teşekkülünde coğrafi ve tarihi şartlar kadar manevi kuvvetlerin de büyük rol oynadığını görürüz. Anadolu'yu fetheden Türkmenler sadece maddi kuvveti temsil etmiyorlardı. Onları harekete getiren manevi bir kuvvet de vardı, İslamlık. Malazgirt seferinden bir asır sonra manevi kuvvet ocakları olan medrese, cami ve tekkelerin bütün Anadolu'yu baştan başa kapsadığını görürüz. İslam dininin telkin ettiği manevi kuvvetler bizim benliğimizi asırlarca idare eder. 13. asrın sonlarına doğru biri Konya'da, öteki Eskişehir civarında iki büyük ruh kahramanı yükselir: Mevlana ve Yunus. Bunlardan birincisi yüksek tabaka, ötekisi halk tabakası üzerinde asırlarca devam eden manevi bir saltanat kurarlar. Onların tutuşturduğu mukaddes ışık yüzlerce elde taşına taşına zamanımıza kadar gelir. Siz zanneder misiniz ki son asırların bütün tahriplerine rağmen hala bozulmayan Anadolu'nun peygamberlere yakışan ahlakı zimmet edilmeden vücut bulmuş hüdayi nabit bir mahsuldür? Ben bunun asla tabi olarak kendiliğinden var olabileceğine inanmıyorum. Bugün dahi ender olmayan mümessillerinde hayran olduğumuz bu derin ahlak, asırlarca bu milletin ruhunu yoğuran velilerin, dervişlerin, erenlerin eseridir. Eski kültür eserlerimiz bu hakikatin en kuvvetli şahididir. Bizim eski kültür eserlerimizin yarısından çoğu İslami ve tasavvufi ruhunun ifadesidir. Kelime ve manzumun oyunlarından ibaret olan divan edebiyatı bizi eski kültürümüz hakkında korkunç surette aldatıyor. Divan edebiyatının ötesinde henüz hududu keşfedilmemiş engin bir ruh, manevi edebiyat vardır. Bizim milli varlığımızı tanımak için bu manevi kuvvet kaynaklarını bilmek lazımdır. Profesör Fuat Köprülü'nün değerli araştırmalarından sonra bu sahadaki ilmi çalışmalar hemen hemen durmuş gibidir. Mevlana, Yunus Emre, Nesimi, Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu, Niyazi, Süleyman Çelebi, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve daha yüzlerce şair ve muharririmiz vardır ki bunların gayesi divan şairleri gibi güzel söz söylemek değil, ruhu yükseltmek, insanlara benliklerindeki manevi kuvvet kaynaklarını ifşa etmek, hayatın ve kainatın sırlarını anlatmaktır. Manevi kuvvetler bakımından mutlak bir iflasa uğradığımız bu çağda milli varlığımızı asırlarca yoğurarak bizi biz yapan bu ruh kaynaklarına tekrar dönmemiz, onları yeni bir anlayışla tefsir ederek bugünkü manevi ihtiyaçlarımızı doyuran bir kuvvet haline getirmemiz yerinde bir hareket olur. Başlık: Milliyetçilik ve İlim. Millet içtimai bir vakıadır. İnsan toplulukları yaşadıkları coğrafi şartlara, geçirdikleri tarihi maceralara, kullandıkları dillere, mensup oldukları dinlere, sahip oldukları iktisadi, içtimai ve siyasi müesseselere göre birbirlerinden farklı varlıklar teşkil ederler. İnsanlık, yeryüzünde yaşayan milletlerin bütününden ibarettir. Cemiyet ve insanlık kelimeleri mücerret mefhumlardır. Gerçek ve müşahhas olan birbirinden ayrı vasıfları, haiz, milli varlıklarla bunların teşkil ettikleri karışık milletler topluluğudur. Hareket sahasında da mücerretten değil, müşahhastan, tasavvurdan değil, hakikatte var olanlardan başlamak lazımdır. Mücerretten ve tasavvurdan hareket eden, gerçek varlığın çıkardığı zorluklar karşısında şaşırıp kalır, vakaları boşuna zorlar. Taşı kaldırmak isteyen onu bütün kuvvetiyle yakalamaya çalışmalıdır. Aksi takdirde taş yerinden kıpırdamaz. Milletlerin birbirlerinden ayrı hususiyetleri olduğu ve bunların sebepleri öteden beri dikkati çekmiştir. Eski Yunanlılar, Latinler, Çinliler, Müslüman ve Hristiyan milletler temas ettikleri yabancı kavimlerin kendilerine garip gelen hususiyetlerini tespit etmişlerdir. Fakat bu gibi müşahedelerin ilmi bir mevzu haline gelmesi çok sonra vuku bulmuştur. Avrupa'da ilk defa Montesquieu, Kanunların Ruhu adlı büyük kitabında geniş bir malzemeye dayanarak kanunların tarihi, coğrafi ve içtimai şartlara göre değiştiğini ortaya koymuştur. Marx'ın nazariyeleri bunların en meşhurlarıdır. Auguste Comte ve Hegel de bunlar arasında sayılır. Milletlerin Ruhu adlı şayanı dikkat bir eser neşreden Fransız mütefekkiri André Siegfried vardır. Bu büyük terkibi görüşlerin yanı sıra müsbet bir vakalar ilmi haline gelen sosyolojinin münferit cemiyetleri ve sosyal vakaları inceleyen sayısız araştırmaları vardır. Tanzimattan sonra bizde de milli varlığımızı, içtimai ruhumuzu, tarihimizi kavramaya çalışan nazariyeler ortaya atılmış, çeşitli sahalarda ilmi araştırmalar yapılmıştır. Milli varlığımızı büyük ana fikirlerle anlamaya çalışanların başında Namık Kemal gelir. Onun müdafaa ettiği içtimai fikirler basit de olsa umumiyetle cemiyet, tarih ve bizim milli durumumuz hakkında bir takım kanaat ve müşahedelere dayanır. Ziya Gökalp Türk tarih ve medeniyetini Avrupa'yı görüşlere dayanarak izaha ve manalandırmaya çalışan ilk büyük mütefekkirimizdir. Ziya Gökalp'ten sonra onun çapında terkipçi bir kafa çıkmadığı için Türk cemiyeti ilmi temeli olan büyük ana fikirlerden mahrum kaldı. Alimler ve mütefekkirler bu ihtiyacı tatmin edemedikleri için millet günlük gazetelerin, haftalık veya aylık dergilerin yahut çoğu şarlatanlığa sapan siyasilerin ortaya attıkları bir takım gayri ilmi sözde fikir taslaklarını ideoloji diye benimsemeye başlamıştır. Muayyen hususiyetleri ve şartları haiz, müşahhas bir içtimai varlık olan millet, bugün sosyolojinin ve ona bağlı ilimlerin tetkik ettiği bir mevzudur. Hakikat ise ancak vakaların müşahede ve akıl ile incelenmesinden çıkar. Hiçbir şeyi kavrayamayan mücerret fikirleri bir tarafa atarak, vakaları aydınlık bir gözle görmemize mani olan heyecan ve ihtirasları teskin ederek, bizim mukadderatımızı yapan milli varlığımızı ilmi bir anlayışla kavramaya çalışmamız lazımdır. Milliyetçilik bir heyecan mevzuu olmaktan çıkarılmalı, bir müsbet ilim haline getirilmelidir. Sahte ideolojilere ancak bu suretle galebe çalabiliriz.